Ayrım 11.
Bir gün Amerika'ya gelirsen seni gezdiririm. Çok isterim. Belki de Patasana'nın tabletleri büyük bir yankı uyandırır da senin davet etmene gerek kalmadan Yale bizi çağırır. Neden olmasın dedi Timothy düş kurar gibi hülyalı bir sesle. Tabletlerin yankı uyandıracağı kesin. Basın toplantısının tarihi ne zaman belli olacak? Bilmiyorum. Alman Arkeoloji Enstitüsü belirleyecek. Bir iki güne kadar belli olur sanırım. Ama bizim öncelikle tabletleri çevirmemiz gerekiyor. Timothy mahcup bir tavırla boynunu büktü. Haklısın, çeviri işini biraz savsakladım. Ama sana söz, yarın bütün gün oturup tablet çözeceğim. 9. Tablet. Ey bu tabletlerin inatçı okuru! Sana ilk gençliğimin en büyük utancını, en coşkulu sevincini anlatacağım. Sana kendi bedeninin oyununa gelen bir delikanlının düştüğü acımasız aşk tuzağını, sana ölümcül bir tutkunun nasıl filizlendiğini anlatacağım. Güzel günlerin geleceğine dair hiçbir işaret yokken, karanlık kış gecelerini bitmez tükenmez sanırken, yeni yıl yağmur yüklü ılık bir rüzgarla ansızın çaldı kentimizin kapısını. Onun ışıktan adımı eşiğimize düşünce kül rengi bulutlar gökyüzünü terk etti, güneş cömertçe çıktı ortaya, Fırat bereketlendi, ekinler göverdi, ağaçlar çiçeklendi. Kentimiz yağmurlarla şakır şakır yundu, arındı, taç giymeyi bekleyen bir prenses gibi tazelenen yaşama hazırlandı. Yeni yıl bayramı kentimizde öteki törenlerin tersine büyük tapınakta değil, kral kapısının çıkışında bereketli tarlaların içindeki tek katlı küçük tapınakta yapılırdı. Yeni yıl bayramı gelip çattığında içim içime sığmıyordu. O gece gözüme uyku girmemişti. Ertesi sabah hiç yaşamadığım bir ilişkiyi yaşayacak, bir kadınla birlikte olacaktım. Yatakta bir sağa bir sola dönerek günü zor ettim. Sabah erkenden kalkıp herkesi uyandırdığımı gören babam, tez canlılığımı yeni yıl bayramı nedeniyle duyduğum heyecana yormuştu. Temizlendik, güzel giysilerimizi giydik. Son 3 yıldır olduğu gibi bu törende de babamın yanında yer alacaktım. Saraya vardığımızda bayram telaşının herkesi sarmış olduğunu gördük. Kral ve kraliçe çoktan uyanmışlardı. Tören için düzenlenmiş odalarında görkemli giysilerini giyerken, aralarında babamla benim de bulunduğumuz Panku Soylular Meclisi'nin üyeleri ve saray görevlileri onları bekliyordu. Ama efendilerimizin giyinmesi bir türlü bitmek bilmiyordu. Nihayet kral ve kraliçemiz kendilerine yakışan giysilerini giyerek odadan çıktılar. Önlerinde 2 görevli ve bir muhafız olduğu halde sarayın dışına yürüdüler. Biz de onları izledik. Sarayın kapısına çıkınca kırmızı giysili çalgıcılarla ilahiciler, kral ve kraliçenin yanlarında yerlerini aldılar. Böylece tören alayı yola koyuldu. Yürüyüşle birlikte çalgıcılar müzik aletlerini çalmaya, ilahicilerse dualar söyleyerek dans etmeye başladılar. Kralımız Pisiris, dudaklarında kendinden emin bir gülümseyişle hem dansçıları izliyor hem de ağır adımlarla ilerliyordu. Onun arkasından biz soylular yürüyorduk. Bizden sonra ise tanrılara sunulacak sığırları, koyunları, şarapları, yiyecekleri taşıyan saray görevlileri geliyordu. En sonda ise halk yer alıyordu. Kentin içinden geçen renkli, neşeli tören alayımız, kral kapısından çıkarak bereketli tarlaların arasındaki küçük tapınağa kadar yürüdü. Tapınakta kral ve kraliçeyi baş rahip Valvazit'i karşıladı. Karşılama dualarından sonra baş rahiple öteki rahipler çalgıcılarla birlikte tapınağa girdiler. Bahçede kalanlarsa ilahiler söyleyerek kralla kraliçenin önünde bir kez daha döndüler. Derken 2 saray görevlisi ellerindeki ibriklerle kralımıza ve kraliçemize yaklaştılar. Kralla kraliçemiz getirilen suyla ellerini yıkadıktan sonra tapınağa girdiler. Onları aralarında benimle babamın da bulunduğu az sayıda soylu izledi. Biz içeri girer girmez baş rahip Valvazit'in işaretiyle rahipler yeniden ilahiler okumaya başladılar. Kral ve kraliçe tanrıların önünde diz kırdılar, saygıyla eğildiler. Ardından biz de onlar gibi diz kırdık, tanrıların önünde eğildik. Kralla kraliçe tahta yerleşirken biz de başımız önde onların sol yanında yer aldık. İlahiler bitince sarayın baş aşçısı güzelce pişirilmiş kurban etleriyle içeri girdi. Etleri tapınağın kutsal yerlerine, ocağa, pencere ve kapı sürgüsüne koydu. Sonra aslan biçimindeki kutsal kabı alarak içindeki şarabı krala sundu. Kralımız şaraba eliyle dokundu. Aşçıbaşı da şarabı tanrılara sundu. Törenin yeni bir aşaması başlamıştı. Kralla kraliçe tahttan kalkıp tanrıların önünde yeniden saygıyla eğildiler. Çalgıcılarla ilahiciler dışarı çıkarıldı. Krallık simgesi, ucu kıvrık asa ve altın mızrak içeri alındı. Kral asayı alınca kraliçe ile birlikte yeniden tahta oturdu. Tahta oturan kralla kraliçenin elleri yeniden yıkandı. Bu arada kutsal masa da içeri getirilmişti. Masanın üzeri yiyeceklerle donatıldı. Bir ekmek elden ele saray görevlilerinin başına ulaştırıldı. Baş görevli ekmeği ikiye böldü. Bölünen ekmek elden ele geçerek dışarı gönderildi. Ardından çalgıcılar müziğe başladılar ama artık ilahi ya da şarkı söylemiyorlardı. Yalnızca ezgiler çalıyorlardı. Yiyecekler, içecekler dağıtıldı. Kralla kraliçemizin ayağa kalkarak tanrıların şerefine kadeh kaldırmasıyla dini yemeğe geçildi. Fırat kıyısında yetişen meyveler, koyun etleri, sığır etleri, av etleri, balıklar, en iyi şaraplar, biralar, ak ekmekler ve aklınıza ne gelirse birbirinden lezzetli yiyeceklerle dolup taşmıştı kutsal soframız. Herkes gönlünce yiyip içerek karnını doyurduktan sonra baş rahip Valvazeti'nin işaretiyle ayağa kalkıldı. Kral Pisiris masanın önüne gelerek elindeki kadehi havaya kaldırıp şunları söyledi. Bu bayramda fırtına tanrısı için yedik, içtik, doyduk, susuzluğumuzu giderdik. Onlara bin şükran olsun. Onlar koruyucu kanatlarını üzerimizden eksik etmesinler, bize sağlık, düşmanlarımıza yenilgi bahşetsinler. Onların yardımıyla Hatti ülkesi eski büyüklüğüne, eski görkemine kavuşsun. Hükmümüz her yanda geçerli olsun, topraklarımız genişlesin, Fırat kıyıları boyunca adımız her yanda anılsın, ünümüz her yere yayılsın. Dikkat ettim, Pisiris'in gözleri tutkuyla parlıyor, sesi hırsla titriyordu. Babam da aynı şeyi fark etmişti. Bu genç kralın doymak bilmez hırsı karşısında derin derin iç geçirerek çaresizlik içinde başını öne eğdi. Kralın sözleri biter bitmez yeniden ilahiler okunmaya, çalgılar çalınmaya başlandı. Şarkılar bitince kalabalık kral ve kraliçenin önünde eğilerek saygılarını sunduktan sonra dağıldı. Tapınağı en son terk edenlerse kral ve kraliçe oldu. Ne yazık ki babamla ben de onlarla birlikte dönecektik. Saray görevlilerinin tören sona erinceye kadar kralla kraliçeyi eksiksiz olarak izlemesi eski bir gelenekti. 10. Bölüm. O sabah eksiksiz uyandı kazı ekibi. Gün daha doğmamıştı. Arkadaki köyden uzaktan uzağa gelen ezan sesi sabaha kederli, mistik bir hava katıyordu. Erkenden kalkan halaf çayı demlemiş, yabancılar için kahve suyunu kaynatmış, masayı donatmaya koyulmuştu. İlk gelenler Bernd ile Timothy oldu. Kazı yerine gitmeyecek olan Timothy'nin üzerinde dünkü giysileri vardı. Bernd ise sabah tıraşını olmuş, haki renkli kolonyal şapkasını yanına almıştı. Arkadaşlarının 1906'da Boğazköy'deki ilk Hitit kazısını gerçekleştiren Hugo Winkler da bunu takıyormuş diye alay etmelerine aldırmayan Bernd, sıcağa karşı çok etkili olduğuna inandığı bu şapkayı başına geçirmeden kazıya başlamazdı. Timothy ile Bernd'in ardından Esra geldi masaya. İki yabancı nazikçe gülümseyerek selamladılar genç kadını. Onlar henüz sohbete bile başlamamışlardı ki Kemal, Murat ve Elif sökün ettiler. Teoman ortalıkta görünmüyordu. Teoman uyanmadı mı diye sordu Esra. Kemal umursamadı, anlaşılan gece Elif'le konuşmaları iyi geçmemişti. Tuvalette diye Murat yanıtladı soruyu. Yüzünü bile yıkamadan içeri attı kendini. Alaycı bir gülümseme yayıldı Timothy'nin yüzüne. Hiç şaşırmadım. Akşam o kadar çok yedi ki. Kemal ile Elif dışında masadaki herkes gülümsedi. Bu durum Esra'nın gözünden kaçmamıştı. İşimiz var bunlarla diye geçirdi aklından. Yumurta isteyen var mı? Soruyu soran elinde peynir tabağıyla masaya yaklaşan Halaf'tı. Ne yumurtası diye çıkıştı Kemal. Bir saat sonra ortalık yanmaya başlayacak. Her tarafımızda alerji çıkacak. Sen bizi hasta etmek mi istiyorsun? Hemen savunmaya geçti Halaf. Ama Herr Bernd yumurtasız kahvaltı yapmam diyor. Bernd kendinden emin bakışlarını ağır ağır Kemal'e çevirdi. Evet, ben sabahları yumurta yemezsem doymuyorum. Ama böyle değil. Yağda kızarmış jambonlu yumurta. Jambonlu yumurta mı? Dedi Kemal suratını ekşiterek. Sonra masanın üzerindeki yiyecekleri göstererek ekledi. İki çeşit peynir, siyah zeytin, yeşil zeytin piyazı, tereyağı, bal, pekmez, domates, salatalık, yeşil biber, bunlar yeterli değil mi Bernd? Her ülkenin bir kahvaltı kültürü vardır, dedi Bernd. Bizde zeytinle sizinkine benzer peynirden yenmez. Peynir yemiyor musunuz yani diye şaşırmış bir halde atıldı Murat. Yiyoruz ama dilimlenmiş İsviçre peyniri. Yanında da reçel ay çöreği. Ama ben jambonlu yumurtayı tercih ederim. Ama bu çok sağlıksız diye itirazını sürdürdü Kemal. Bence çok sağlıklı dedi Bernd daha kararlı bir sesle. Bir Rus atasözü şöyle der. Sabah kahvaltını tek başına yap, öğle yemeğini dostunla, akşam yemeğini düşmanınla paylaş. Murat'ın bakışları Timothy'ye kaymıştı. Ya Timothy dedi, Amerikalı 40 yıllık arkadaşıymış gibi. Sen niye kahvaltı seçmiyorsun? Bildiğim kadarıyla Amerikalılar mısır gevreği yemeden doymazlarmış. Yanlış biliyorsun. Biz de yağda kızarmış jambonlu yumurta yeriz. Ama ben ne bulursam yiyorum artık. Irak çöllerinde biraz zor bulurdun jambonu diye takıldı Murat. Öyle ama gördüğün gibi Türkiye'de de yok. İyi ki yok dedi Kemal Nemrut bir suratla. Yoksa ekibin çoğu Teoman gibi zamanın büyük bölümünü tuvalette geçirirdi. Neyse jambonlu yumurta olmadığına göre sorun yok diyerek tartışmayı kapadı Timothy. Sabah mahmurluğunun da etkisiyle masada bundan başka konuşma olmadı. Tuvaletten dönen Teoman, bisikletinin tekerleği inmiş dedi Bernd'e. Buralar tehlikelidir, geceleri gezmeni pek tavsiye etmem. Bernd afallamış gibiydi. Gece bisiklete binmedim ki. Böyle şeyler olur dedi Timothy. Lastiğin havası bazen kendiliğinden iner. Bisikleti bırak da sen kendi haline bak Teoman abi diye takıldı Murat. Tuvalete düştün sandık. Teoman bu genç öğrencinin yerli yersiz takılmalarından sıkılmıştı ama bozuntuya vermedi. Görüyorsunuz değil mi? Kurt kocayınca itin maskarası olurmuş dedi yalnızca. Herkes sessizce güldü bu sözlere. Murat üstelemeyince konu uzamadı. Esra dalgındı. Geceden beri Halaf'ın anlattıklarını düşünüyordu. Genç aşçı haklı olabilir miydi? Zenginleşen yöre halkı artık kehanetlere, safsatalara inanmayı bırakmış mıydı? Yoksa işini kaybetmek istemeyen Halaf onları oyalamaya mı çalışıyordu? Bunu anlamak için kazıdaki işçilerin tavırlarına bakmak yeterliydi. Ancak Esra işçilerin bugün kazıya geleceklerinden de pek emin değildi. Öyle ya eğer olanlardan kazıyı sorumlu tutuyorlarsa artık onlarla çalışmaya asla yanaşmazlardı. Her sabah kazıya ciple gitmesine karşın bu kez işçileri alacak olan minibüse binmeye karar verdi. Eğer işçilerde bir kararsızlık görürse onları ikna etmeye çalışacaktı. Pek uzun sürmeyen kahvaltı faslından sonra Teoman ve Kemal kazı malzemelerini alarak cipe doluştular. Cipi Kemal kullanacaktı. Onunla aynı araçta olmayı istemeyen Elif, Esra ile birlikte Murat'ın kullanacağı minibüse binmeyi tercih etti. Kemal kız arkadaşının bu alışılmadık davranışını gergin ama sessiz bir tavırla karşıladı. Hiçbir şey söylemeden cipi çalıştırarak eski Hitit kentinin yolunu tuttu. Kuşluk vakti yenecek öğünü hazırlayan Halaf'ı bekleyen minibüstekilerse ancak malzemelerin yerleştirilmesinden sonra hareket edebildi. Ağır ağır aydınlanan yolda hızla ilerliyordu minibüs. Güneşin doğmasına daha çok vardı ama karanlığın açılmasıyla ayaz kırılmış, Fırat'ın üzerini kaplayan yoğun sis dağılmaya başlamıştı. Kazı işçilerini 1 kilometre uzaktaki yol sapağında, kurumuş dere yatağının üzerindeki taş köprüden alacaklardı. İşçiler her sabah köprünün gerisindeki büyükçe ahlat ağacının altında uysalca beklerlerdi. İki ayrı köyden 10 işçi toplayabilmişlerdi ancak. Onları da Hacı Settar'ın sayesinde bulabilmişlerdi. Bunlar yoksul köylülerdi ama hepsinin küçük de olsa bir tarlası vardı. Zaten aralarından 4'ü pamuk toplama vakti gelince işi bırakacaklarını başından söylemişlerdi. O zamana kadar işlerin hafifleyeceğini düşünmüştü Esra. Hem gerekirse kasabadan günübirlik işçi de getirebilirdi. Ama Hacı Settar'ın ölümünden sonra bırakın kasabadan adam bulmayı, işçilerin hepsini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Minibüsü kullanan Murat'ın arkasındaki koltukta oturan Esra, gözlerini toprak yola dikmiş, sigarasından derin soluklar çekerek ahlatın altında işçileri bulup bulmayacaklarını düşünüyordu. Son virajı dönüp ekip başı Maho'nun iri cüssesini görünceye kadar da kaygısından kurtulmadı. "Gelmişler," diye mırıldandı. "Halaf haklıymış, gelmişler." "Gelmeyecekler miydi?" diye şaşkınlıkla sordu Elif. Uykulu gözlerinde aptalca bir ifade belirmişti. Onu yanıtlamak yerine başıyla işçi topluluğunu göstererek "Eksiksiz hepsi orada," dedi Esra. Maho ayaktaydı, gözlerini yola dikmiş onları bekliyordu. Öteki işçiler yere çömelmişlerdi. Yalnızca Şıhlı sırtını ahlatın iri gövdesine dayamıştı. Hepsi de sigara içiyordu. Topluluktan yükselen duman ahlatın koyu renk dallarından süzülerek ağacın geniş göğsünde kayboluyordu. "Bir kas sürüsü gibi görünüyorlar," dedi Murat. Maho sürü şefi gibi bir adım önde, gözlerini çevreye dikmiş, nerede yiyecek bulabilir anlamaya çalışıyor. Elif sessizce güldü, Esra gülümsememişti bile. "Kötü bir benzetme, onlar kaz değil insan." Murat kendini savunmaya kalkmadı, Elif gibi sessizce gülmekle yetindi. Minibüsü gören işçiler hareketlenmişlerdi. Oturanlar ayağa kalktılar, köprüye yaklaştılar. Minibüs yolun kenarına park edince sigaralarından son bir nefes çekip izmaritlerini iki yanında pembeli sarılı zakkumların sıralandığı kurumuş dere yatağına attılar. Biri esmer, öteki kumral, iki genç işçi alev alev yanan gözlerindeki açlığı gizlemeye çalışarak baktılar minibüsün içindeki kadınlara. Minibüste görmeye alışkın olmadıkları Elif ve Esra ile karşılaşmaktan kaynaklanan küçük meraklarını saymazsak, öteki işçilerin bakışları her zamanki gibi saygılı ve doğaldı. Minibüsün kapısının açılmasıyla birlikte önde Maho olduğu halde minibüse doluşmaya başladılar. "Selamünaleyküm," dedi Maho, iri cüssesini kapıdan sığdırmaya çalışırken. "Aleykümselam Maho usta," dedi Esra. Artık onların böyle selamlaşmasına alışmıştı. Maho, Esra'nın yanına otururken öteki işçiler de şakayla karışık birbirini iterek arka koltuklara yerleştiler. Minibüs hareket ederken Maho kazı başkanına döndü. "Hayırdır Esra Hanım, bizi almaya siz gelmişsiniz." Esra sakin görünmeye çalışıyordu. "Hayır şer olacak bir şey yok Maho usta. Her gün ciple gidiyordum, bugün de minibüsle gideyim dedim. Sizde ne var ne yok, nasılsınız?" "Ne olacak?" diyen Maho'nun güneşten kösele gibi sertleşmiş yüzü kederle buruşmuştu. "Hacı Settar'ı duymuşuz, perişan olmuşuz." Derinden bir iç geçirdi Esra. "Ya biz de çok üzüldük, çok iyi bir insandı." "Evliya gibi adamdı," dedi işçilerden biri. "Fukara babasıydı." "Abdestinde namazındaydı," diye atıldı bir başkası. "Kimseye şuradan kalk şuraya git dediği görülmemiştir." "Sizce bu işi kim yapmış olabilir?" diye sorarak işçilerin ne düşündüğünü anlamaya çalıştı Esra. "Bu işi yapan bizim buradan değildir," dedi Maho kesin bir tavırla. "Bu toprağın insanı Hacı Settar'ı öldüremez." Kendilerini suçladıklarını sanan Esra, "Yabancı dediğin kim?" diye sormaya hazırlanıyordu ki, "Onu öldüren şeytanı layindir," diye atıldı Şıhlı. "İnsan olan böyle iş yapmaz." "Hacı Emmi'yi öldüreni bulsam onu kendi ellerimle boğarım," diye söylendi genç işçilerden biri. "Onu katleden cennete gider," dedi bir başkası. "Abit Hoca da öyle demişti dünkü vaazında. Hacı Settar'ın katilinin katli vacipmiş. Jandarmalar Şehmuz'u yakalamış," diyerek adamların ağzını yokladı Esra. Şeyh Muziti böyle bir bok yiyemez dedi Maho. Yanlış adamı tutmuşlardır. Bu işi dışarıdan biri yapmıştır. Dışarıdan kim yapmış olabilir ki? Casim demiştir ki bu işin arkasında Suriye vardır. Casim mi? Kaçakçı Casim. Pazar yerindeki camlı kahvenin sahibidir. Sınıra mayın döşenmeden önce günde iki kez geçerdi karşıya. Mayın döşendikten sonra bırakmıştır bu işleri. Lakin karşı tarafı iyi bilir. Halep'te tanımadığı kimse yoktur. Her iki tarafta da insanların sevgisini saygısını kazanmıştır. Namlı adamdır, gözü karadır, yiğittir diye söylendi genç köylülerden biri hayranlıkla. Fukara babasıdır dedi az önce Hacı Settar içinde aynı tanımlamayı yapan işçi. Kaçakçıyken beş kazanırsa üçünü fukaraya dağıtırdı. Gene de öyledir dedi arka koltuğun köşesine büzülen zayıf işçi. Ramazan'da her gün iftar yemeği verir. Niye Suriyelilerden kuşkulanıyor Casim? Niye olacak diye söylendi Maho. Adamların sularını kestik. Baraj yapılmadan önce bunun 10 katı su akardı aşağıya. Adamların ha suyunu kesmişin ha şah damarını. İyi de barajı yapan devlet Hacı Settar'ın bu işte ilgisini diye söylendi Esra kaşlarını çatarak. Suriye devlet millet ayırmaz. Madem siz bana kötülük ettiniz ben de ibreti alem için sizin en has en mübarek adamınızı minareden aşağı atarım demiştir. Yani bir nevi gözdağı vermek istemiştir devletimize. Esra bu çocuksu düşünceleri bir anlam veremese de içinde bir rahatlama hissediyordu. Demek ki kimse kara kabirin lanetini filan düşünmüyordu. O da bu konuyu hiç açmamaya karar vermişti ki Şıhlı yanıldığını kanıtladı. Dünkü vaazda dedi kaygılı bir tavırla, Abid Hoca bu iş biraz da kara kabire kazma vurulmasıyla alakalıdır demiştir. Ermişlerin mezarına dokunmak iyi değildir demiştir. Maho dönüp ters ters baktı. Şıhlı önce bakışlarını kaçırmamaya çalıştı ama sonunda dayanamadı başını önüne eğdi. Minibüsün içine bir sessizlik çökmüştü. Kimse konuşmuyordu. Bir süre motorun gürültüsüyle toprak yolda sarsılan eşyaların çıkardığı sesleri dinleyen Esra, işçilerin bu konuyu kendi aralarında tartışmış olduklarını anladı. Şıhlı'nın muhalefetine karşın kazıyı sürdürmeye karar vermiş olmalıydılar. Acaba işçilerin arasında Şıhlı gibi düşünen başkaları da var mıydı? Varsa bile çoğunlukta olmadıkları anlaşılıyordu. Hatta Abid Hoca'nın etkisine giren Şıhlı'nın bile düşünceleri çok kararlı değildi. Baksana kazıya gelmemezlik bile edememişti. Bu durumda en iyi savunma saldırıdır diye düşünerek, ''Bakın arkadaşlar'' dedi. ''Abid Hoca ne düşünür bilmiyorum. Ama Hacı Settar'ın ölümünün lanetle ilgisi yok. Siz işin içindesiniz. Kara kabirin üzerinden bir taş bile almadık. Tersine çevresini temizledik, bakımını yaptık. Bunları gözlerinizle gördünüz.'' Esra'yı onaylayan sesler yükseldi minibüsün içinden. He valla aynen öyle olmuştur. Gavur dedikleri Timothy ile o insana soğuk soğuk bakan Alman bile kendi elleriyle boyadılar kara kabirin dış duvarını. Kara kabir hiç böyle bakım görmemiştir diye atıldı bir başkası. Bu safsatalara boş verin Esra Hanım dedi Maho.